bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Derini yüzeceğim. Kemal Tahir, F.M. ikinci imzasıyla. Bir Mike Hammer romanı. Yayıma hazırlayan Ömer Türkeş. İttaki Yayınları, 2006 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Eylül 2007. Okuyan Yücel Telçeken. Kemal Tahir, derini yüzeceğim. Sinirlenmeyin diye nasihat verdi. Olur böyle şeyler. Kızın yakasını bırak diye söylendim. Kızın yakasını bırakmazsan karışmam. Pek öfkelisiniz Mr. Hammer. Bu işin sizin için bu kadar ilgilendirdiğini anlamıyorum. Yakında Matmazel Velda ile evleneceksiniz. İnsan nişanlı vaziyetinde olursa başka güzel kadınlarla bu kadar alakalanmamalı. Nasihat istemiyorum pis herif. Kızı rahat bırak diyorum. Kemal Tahir'in kaleminden ünlü dedektif Mike Hammer'in maceraları. Düşün ve edebiyat dünyamızın dev ismi Kemal Tahir'in F.M. ikinci takma adıyla yazdığı özgün Mike Hammer maceraları yıllar sonra yeniden yayımlanıyor. Aslında daha iyi olmakla itham edilen bu romanları mutlaka okuyun. Kemal Tahir, 1910-1973. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan Kemal Tahir İstanbul'da doğdu. Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini bitirip girdiği Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat katipliği, ambar muhasipliği, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı Donanma Komutanlığı Mahkemesi'nde 15 yıl hapse mahkum edildi. 12 yıl Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde yattıktan sonra 1950'de genel af yasası uyarınca serbest kaldı. 1955'ten sonra yayımlamaya başladığı romanlarıyla edebiyatımızın önde gelen yazarları arasına katıldığı gibi tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi. 21 Nisan 1973'te bir kalp krizi sonucunda İstanbul'da öldü. Başlangıç. 1. Bob Carter kapıdan girince biraz yana çekilip duvara dayandı. Barın masalarını teker teker gözden geçirdi. Sonra adımlarını sürüyerek tezgaha yaklaştı. Bahama Bar'ın sevimli barmeni Tombul John'a gülümseyerek "Affedersiniz," dedi. "Mr. Mike Hammer seyahatten döndü mü acaba?" "Mr. Mike Hammer mi?" "Hayır, zannetmem." Tombul John gözlerini kırpıştırıyordu. Dostu olmakla övündüğü Mike Hammer'den ne zaman laf açılsa böyle yapardı. Belli mi olur? Mr. Hammer'in bu dünyada kıyamet gibi düşmanı var. Siz iki gün evvel de sormuştunuz. Evet, bürosu kapalı. Adreste bırakmamış. Kendisini buradan aramamı yazmıştı. Bize uğrar, gelse mutlaka uğrar. Şu halde gelmedi. Çok gecikir mi? Bilinmez. Mr. Hammer'in işlerine akıl erer mi? Miss Velda ile beraber dinlenmeye gittiler. Adres bırakmamasını kendisine ben tavsiye ettim. Bir şey içer misiniz? Ben mi? Evet. Lütfen bir şey, bir viski. Soda? İstemez. Tombul John bardağa viski koydu. Delikanlının önüne sürdü. Bir taraftan da bu oğlanı benim gözüm ısırıyor diye düşünüyordu. Muhakkak bir yerden tanıyorum. Tombul John, ahbapları arasında insan sarrafı olmakla meşhurdu. Birisini bir kere görse, kabil değil unutmaz. Ne kadar yorgun olsa, etrafında olup bitenlerin farkına varır. Hem de bunları kendisine hiç yormadan yapar. Mesela bu delikanlı çok zor durumda. Belki de iki günden beri aç. dün geceyi bir park sırasında geçirdiğine yemin etse başı ağrımaz. Sonra yüzünün rengi de bir tuhaf. Bu solgunluk sadece açlıktan, rahatsız olmaktan ileri gelemez. Oğlan muhakkak ki hapishaneden yeni çıkmış. Gözlerindeki bu oynak bakışlar bir çeşit korku. Korku değil, insanlardan ürkme. Yani en tabii bir şeyi bu kadar zor istemek. Uzun müddet mahpus yatanlar, uzun müddet insanların gözlerine dik dik bakamazlarmış. Sonra dükkana girişi, içeri girer girmez kendisi de pek farkına varmadan kenara çekilip sırtını duvara verişi, hayatının bir zamanlar tehlike içinde geçtiğini gösteriyor. Böyleleri bilhassa müşkül vaziyette kalıp hareketlerinin kontrolünü elden bıraktıkları sıralarda sol dirsekleriyle sol koltuk altlarındaki tabanca yerini yoklarlar. Bunda böyle bir tik olmaması biraz garip. Belki de silah oyunlarından haz etmiyordur. İnsanın omuzları bu kadar geniş, kolları bu kadar kalın ve yumrukları bu kadar iri olursa işe tabanca karıştırmayabilir. Tombul John raflardaki şişelerle meşgul gibi davranarak hem bunları düşünüyor, hem de kendi keyfi için şuraya buraya yerleştirdiği küçük aynalar vasıtasıyla delikanlıyı kolluyordu. Viskiyi küfür eder gibi içti. Elini iki kere cebine götürdü. Yarı yerde vazgeçti. Sigarası yoktu ondan. Tezgahın üstündeki pakete nasıl bakıyor? Uzanıp alacak mı? Almayacaksa etrafı böyle bir hırsız gibi niçin kolladı? Kendisine böyle garip garip neden baktı? Oğlan paketten bir sigara alıp yaksa Tombul John memnun olacaktı. Hele birkaç tanesini aşırıp cebine atsa büsbütün sevineceğini anlıyordu. Mr. Malkammer'in dostlarından biri ise bu hareketi serbestçe yapmalı. Malum ya, dostlarımızın dostları dostlarımızdır. Delikanlı tezgahın çinkosunda parmaklarını sinirli sinirli dolaştırıyor, sigara paketine yaklaştırıp geri çekiyordu. John, cebinde metelik yok diye düşündü. Eminim viskiyi ödeyecek parası da yoktur. Mr. Hammer'den ne istediğini sorsa mı? Eğer arada bir hergelelik sezmezse birkaç dolar borç vermek de münasip. John bunları tasarlarken arkasından tatlı bir kadın sesi hayretle sordu. Bob, sen nereden çıktın? Delikanlı dalgınlıktan kurtularak kekeledi. Senin burada ne işin var Rose? Hiç, şöyle bir uğradım. Başına neler gelmiş? Gazeteler hep yazdılar. Ben evvela inanmadım. Sonra resmini görünce ağladım, inanır mısın? Mersi. Hadi gel şuraya oturalım da karşılıklı bir şey içelim, dertleşiriz. Bob viski bardağını eline aldı. John'a gülümseyerek kadının arkasından yürüdü. John tuhaf şey diye düşündü. Bu meteliksiz herifin Madame Rose Velmont'la ne ilişiği olabilir? Kadının sırtındaki kürk su içinde 25 bin dolar eder. Altındaki lüks otomobil de ayrı bir servet. Taktığı mücevherler bir tarafa bırakılsın, Mr. Jack Velmont'un karısı, şu meşhur nakliyat şirketi sahibi Mr. Velmont'un. Hepsinden mühimi, kadın buralara ekseriya Cardiano ile beraber geliyor. Cardiano'nun edepsizliği de kocasının nakliyat şirketi kadar etrafa ün salmıştır. Cardiano yarı jigolo, yarı gangster bir herif. Şakası yok. Tombul John başını salladı ve birdenbire Bob'u nereden tanıdığını hatırladı. Mr. Malkammer'in 2-3 sene evvel perişan ettiği bir gangster çetesinin efradından. Sonra nedense Mr. Hammer bunu himayesine aldı, ağır cezadan kurtardı. Madame Rose Velmont garsona viski söylemiş, sonra Bob'u tetkike girişmişti. Nihayet gülümseyerek, ''Hiç değişmemişsin Bob'' dedi. ''Ben insanları mapushane çok değiştirir sanmıştım. Sen eskisi gibisin. Kolejdeki gamsız, iyi yürekli arkadaş.'' ''Mersi Rose, sen de hep o cici kızsın.'' Madame Rose içini çekti. ''Değişmez olur muyum? Çok değiştim.'' ''Pek bedbahtım Bob. Ne kadar bedbaht olduğumu sana anlatamam.'' ''Niçin?'' ''Bir kere evlenirken hata ettim. Sevmeden evlendim. Zenginlik insana saadet vermiyor. Bilakis birçok tehlikeleri var. Ne gibi mesela? Affedersin Bob, senin başına gelenlerden sonra benim oturup halimden şikayet etmem ayıp. Yok canım, başıma gelenler kendi kabahatim. Bir insan içkiye alışık olmadığı halde çok içerse, dövüşmeye alışık olmadığı halde yumruklaşırsa, daha beteri sanki becerebilirmiş gibi gangsterlik oynamaya kalkarsa belasını bulur. Yaptığım aptallıkların cezasını er geç çekecektim. İyi oldu, akıllandım. Gazetedeki resmi görünce ne kadar şaşırdım. Senin ne kadar yumuşak tabiatlı, hatırnaz bir çocuk, bir yumrukta adam öldürüyor. Sonra haydut çetelerine giriyor, değil mi? Bereket versin, Mike halime acıdı da beni büsbütün mahvolmaktan kurtardı. Mahkemeye 2 sene ceza verdiği zaman neler hissettiğimi anlatamam. Kim bu Mike? İyi yürekli bir insan. Daha doğrusu garip bir adam. Bob içini çekti. Hayatımın son 2,5 senesi dayanılmaz bir kabus halinde geçti. O anları hatırladıkça korkudan kemiklerimin içi donacak gibi oluyor. Zavallı Bob, anlıyorum. Şimdi bunları geçelim. Sen derdini anlat. Belki bir yardımım dokunur. Zannetmem. Öyle bir vaziyetteyim ki bana hiç kimse yardım edemez. Mahvolmaya doğru yavaşça itiliyorum. Mahvolmaya doğru kaydığımı hissetmek ve hiçbir şey yapamamak. Kocanla geçinemiyor musun? Mesele başka. İçelim Bob. Kuvvetim yeterse bütün olup bitenleri sana anlatırım. Sen beni kolejde de himaye ederdin. Sen hepimizin abisi sayılırdın. Kız erkek, bütün çocuklar dertlerimizi sana dinletirdik. Madame Vermont'un bakışları buğulandı. Bob, kadını ilk defa gözden geçirdi. 4-5 seneden beri ne kadar olgunlaşmış. Eskiden de çok güzeldi ama şimdi harikulade. Hem bu kadar körpe, hem bu kadar olgun kadın olabilmek meseledir. Göğüsleri hala kolejin sporcu genç kızı göğsü, kalçaları biraz genişlemiş. Karnı hafifçe yuvarlak. Ağzını, gözlerini, ellerini ne kadar rahat kullanıyor. İnsan buna hemen aşık olur. Uğruna her deliliği kolayca yapar. Bob kederle gülümsedi. Tam da aşık olacak sıradayız ya diye düşündü. Saçmalamanın bundan kepazesi de görülmemiştir. Önce bana şunu söyle dedi. Sen bu saatte böyle bir barda tek başına ne arıyorsun? Madame Vermont tereddüt etti. Ben mi? Burada birisine bakmaya geldim. Arada sırada böyle yerlere uğruyorum. Muhit değiştirmek asabımı yatıştırıyor. Kime baktın? Erkek mi? Evet. Adı ne? Bilmem, tanır mısın? Cardiano isminde. Hangi Cardiano? Şu pis Korsikalı mı? Ne münasebet Rose? Senin bu herifle ne alışverişin olabilir? Pek mi tehlikeli bir adam? Tesadüfen tanışmıştık. Bana buraları gezdirmeyi teklif etti. Sakın bedbahtlığının sebebi bu tanışma olmasın. Anlatırım dedim ya. İstersen hadi çıkalım, otomobille biraz dolaşırız. Burası ne kadar sıcak, insan bunalıyor. Bob'un yüzündeki değişmeyi hemen fark etti. Ne var Bob, bir yerin mi ağrıyor? Bob'un güzel erkek yüzü büsbütün sararmıştı. Gözlerine dolan keder ve telaşı kim olsa fark ederdi. Madame Vermont işi derhal anladı. Çantasından gizlice çıkardığı bir banknotu masanın altından Bob'a uzattı. Bunu al da hesabı gör dedi. Eğer almazsan darılırım. Ölünceye kadar küserim. Aramızda arkadaşlık kalmaz. Bob $100 banknotu aldı, garsonu çağırdı. Hesap dedi. Madame Vermont'un uzattığı sigarayı yaktı, hınçla birkaç nefes çekti. Paranın üstünü ceketinin yan cebine koyarak kalktı. Tezgahta hiçbir şeyi gözden kaçırmayan Tombul John, bizim mahallenin papazı, Allah herkesin rızkını verir gibi bir laf eder diye güldü. İnsan neredeyse bu uydurma söze inanacak. Bu dünyada ne biçim işler dönüyor yahu, ne aynalı işler dönüyor. 2. 3 akşamdır buluşuyorlar, kadının lüks otomobilinde uzun gezintiler yapıyorlardı. Madame Vermont niçin bedbaht olduğunu henüz anlatmamıştı. Bob'un bütün suallerine, ısrarına, daha sırası gelmedi cevabını veriyordu. Aralarındaki münasebet, kolejde olduğu gibi samimi arkadaşlıktan ileri gitmemişti. Madame Vermont, ihtiraslarına mağlup bir kadın değildi. Yaşlı kocaya varmış birçok genç kadında görülen isteri nöbetlerini geçirmiyor, cinsi bakımdan tatmin edilmediği için bedbaht olmuş kadınlara benzemiyordu. Bob'la tesadüfen başlayan yeni arkadaşlıklarında da cilveli bir taraf yoktu. Delikanlıyı, güzelliği ve cazibesiyle tesiri altına almaya çalışmıyor, ellerinin veyahut vücutlarının temasına ürpermeler geçirmiyordu. Daha fazla kolej hayatından, eski hatıralardan konuşuyorlardı. Bu gecede gezinti, bu hatıraların anılmasıyla başlamıştı. Madame Rose Vermont direksiyonda dimdik oturuyor, ileriye bakarak bir kız arkadaştan bahsediyordu. Bu kız vaktiyle Bob'un hoşuna gitmişti. Bütün arkadaşlar gibi Rose da bu platonik münasebetten haberdardı. Bir aralık, "Charlotte'u seviyordun değil mi Bob?" diye sordu. "Ben mi? Vallahi ne diyeyim. O yaşta insan kendisi ne kadar çabuk aldatıyor bilirsin. Hemen sevdiğini zannediyor. Yani 18 yaşındaki bir erkek için beğenmek, hoşlanmak, hatta acımak yok. Doğrudan doğruya ihtirasla sevmek. Gençliğin tadına doyulmaz şirinliği de burada değil mi? Belki. Charlotte şimdi bir senaristle evlendi. İki de çocuğu var. Öyle mi? Doğru söyle Bob. Bunu işitince yüreğin sızlamadı mı? Hiç. Neden sızlayacakmış? Şimdiye kadar candan yürekten aşık oldun elbette. Ben mi? Zannetmem. Hiçbir kadına mutlak surette sahip olmak istemedin mi? Bak nasıl düşündün bu işi Rose. Alelade kadınlara mutlak surette sahip olmak değmez. Mutlak surette sahip olmayı istediğimiz kadınların karşısında bunun imkansızlığını hemen anlarız. Buna düpedüz aşk tembelliği derler. Aşkın külfetlerini düşünerek kendini zapt ediyorsun. Böyle hareket etmekte rahatlık var ama dünyanın en büyük zevkini ölünceye kadar tatmamak pahasına. Sen bu zevki tatmış gibi konuşuyorsun. Hayır, benimkisi tahmin. Daha doğrusu yokluğu hissedilen şeyi idealize etmek. İyi ama sadece tahmin olsa kendini bedbaht hissetmezdin. Madame Vermont, kilometre saatinin hafif ışığında delikanlının yüzüne baktı. Gözlerinde Bob'un ilk defa fark ettiği garip ışıklar vardı. Biraz kine, biraz ümitsizliğe benzeyen ışıklar ki parıltıları daha ziyade gözyaşlarından ileri geliyor olmalı. Bob, bu akşam nihayet konuşacak diye düşündü. Bu akşam yüreğindekini açığa vuracak. Hafif bir yağmur başlamıştı. Şehrin dışındaki asfalt canlı bir hayvan derisi gibi parlıyor, otomobilin ışıkları altında adeta ürperiyordu. Yarım saatten beri üçüncü defa durdular. Bir küçük meyhanede birer duble viski içtiler. Sigaralarını yakıp tekrar yola çıktıkları zaman Rose, "Bu gece içmek istiyorum," dedi. "Her şeyi unutmak için. Sana da bazı her şeyi unutmak arzusu gelir mi?" "Bu arzu hayatından memnun olmayan bütün insanlara sık sık gelir." "Haklısın. Hepimiz ertesi sabah daha bedbaht, daha kuvvetsiz uyanacağımızı bildiğimiz halde alkole iltica ederiz." "Sade alkole mi?" "Birçoklarını beyaz zehir müptelası yapan şey hep bu yaşadığı anın realitelerinden kaçmak hissi değil mi?" "Sen hiç beyaz zehir kullandın mı Bob?" "Hayır." "Hiç mi?" "Tecrübe için olsun." "Kullanmadım. Ya sen?" "Ben bir zamanlar biraz..." "Demek bu bedbahtlığın bu kadar ciddi." "Evet, çok bedbahtım Bob. Sana rastlamasaydım bu bedbahtlığı kimseye açmadan sürüklenip gidecektim. Ama şimdi dertleşeceğimi zannediyorum. Birisinden imdat isteyeceğim. Bu birisi sensin." "Merci Rose. Bilirsin seni şey gibi severim. Bir küçük kız kardeş gibi. Bilmez miyim? Zaten sana her zaman sadece ağabeymişsin gibi güvenmiştim." "Güvenmiştim doğru bir laf. Yani evvelce güvenirdim demek istiyorsun. Hala güvensen işi bu kadar uzatmazdın." "Saçmalıyorsun. Sana herkes her zaman güvenir. Seni yakından tanıyıp güvenmemek kabil mi? Şuradan birer viski daha içelim." "Fazla olacak. Araba sürüyorsun, yollar kalabalık." "Uf, yollar kalabalık, insanlar, ayıplar, görenler ne der? Usandım bütün bu kayıtlardan Bob." "New York denilen bu beton ve asfalt karışıklığına sımsıkı bağlı olmasam başımı alıp kaçacağım." "Nereye mi?" "Nereye olduğunu ben de bilmiyorum. İnsanların az oldukları bir yere. İnsanların az oldukları ve birbirlerini yırtıcı hayvanlar gibi kolamadıkları bir yere." Sinirli sinirli güldü. "Bu fikir benim değil. Bir arkadaşım hep böyle söyler. İyi kızdır, akıllı bir kız. Seyahatte olmasaydı seninle tanıştırırdım. Birbirinizden hoşlanırdınız. Dur bakalım. Belki de dönmüştür. Bir kere uğrayalım. İster misin?" "Vakit geç. Saate baksana. 9 bile olmadı. Annesi filan. Dünyada hiç kimsesi yok. Sevinir. Dua et de dönmüş olsun." Otomobili ustalıkla çevirdi. Sürati arttırdı. Yüzündeki keder dağılmış. Keyifli bir işe gider gibi neşelenmişti. Sarı saçları rüzgarla savruluyor. Gittikçe sıklaşan sokak fenerlerin ışığında altın ışıklarda parlıyordu. New York'un kenarında bahçelerin içinden geçen tenha bir yola saptılar. bir demir parmaklığın önünde durdular. Rose, işte geldik dedi. Işık görünmüyor ama olsun. Dönüp dönmediğini anlarız.
Sen yorulma, ben kapıyı çalarım.
Hayır, beraber gidelim, bende anahtar var. Küçük bahçenin ağaç gölgelerinden yürüdüler. Gece burada daha ılıktı. Her taraf ıslak toprak kokuyordu. Madame Rose Velmont kapıyı çalmaya lüzum görmeden çantasından bir anahtar çıkarıp kilide soktu. Holdeki elektriği yaktı. Gel diye fısıldadı. Gürültü etme. Sükuta yazık olur.
Bob kız sarhoş vallahi diye düşündü. Kız iyice sarhoş. Oldukça geniş bir salona girdiler. Buranın tek başına yaşayan ince zevkli bir kadına ait olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Ocağın önünde iki tane çok geniş koltuk vardı. Yere küçük halılar ve bir beyaz ayı postu serilmişti. Köşede gayet geniş bir divan yastıklarla dolu, raflarda kitap ciltleri, alçak bir masanın üzerinde yarım kalmış bir iskambil falı olduğu gibi duruyor.
Ceketini çıkarsana.
Hani arkadaşın?
Henüz gelmemiş.
Zannetmem, baksana iskambillere.
Giderken böyle bırakmıştır. Böyle olduğu gibi. Dönmüş olsaydı toplar yeniden açardı.
Demek ki istikbali iskambil kağıtlarından öğrenmeye meraklı.
Bob etrafı kolladı.
Burada senin kokun var Rose.
Benim kokumu sen nereden biliyorsun?
Amma da sual. Kaç gündür beraberiz.
Hoşuna gidiyor mu? Doğru söyle.
Bak da söyle.
Gözlerime bak.
Bob hayretle döndü. Rose'un güzel yüzü yüzüne dört parmak yakın.
Bu yüz birden değişmiş, o hesaplı kadın kaybolmuş da yerine ihtirasla soluyan, her soluyuşta bürün kanatları açılıp kapanan bir başka kadın gelmiş. Yeşil gözleri yarı kapalı, etli dudakları yarı açık, neredeyse düşecek. Kolların arasına almalı mı?
Öp beni Bob, görmüyor musun, bayılıyorum.
Bob bir kolunu arkadaşının beline daladı, ötekini boynuna. Rose'un başı arkaya düştü. Gür sarı saçları dağıldı. Beyaz gerdanı ihtiras eğirmeleriyle yutkunur gibi titriyor. Delikanlı yarı baygın vücudu divana götürdü. Arka üstü yatırdı. Bir şey içer misin diye sordu.
İstemem şimdi.
Beni bırakma.
Sen ne kadar kuvvetlisin Bob. Sen eskiden de böyle kuvvetliydin.
Sık beni ruhum. Kemiklerimi kır.
Bob dudaklarını kadının gerdanına dokundurdu. İhtiyar bir kocaya varmış, bedbaht bir genç kadınla delikanlılığının en ateşli iki senesini mahpusta geçirmiş ve çıktığından beri hiçbir kadınla buluşmamış kuvvetli bir erkeğin sevişmesi böyle başladı. Kendilerine geldikleri zaman saatler geçmişti. İkisi de rahatlandırıcı bir yorgunluk içindeydiler. Rose yüzünü Bob'un geniş göğsüne saklayarak, "Bütün kabahat benim." diye mırıldandı. "Seni adeta baştan çıkardım Bob. Benden nefret etmiyorsun değil mi?"
Bilakis, sana minnettarım, beni mesut ettin.
Öyleyse bu saadeti kutlayalım, şurada viski olacak. Mutfaktan iki bardak getir.
Bob çıplaklığını örtmeye lüzum görmeden yürüdü. Geri döndüğü zaman Rose adeta giyinmişti.
Utanıyorum, inanır mısın diye güldü.
Ne tuhaf halbuki.
Sen viskileri doldur, ben de giyineceğim.
Bob arkasını döndü, Rose sordu.
Beni biraz olsun sevecek misin Bob?
Biraz olsun ne demek? Beni sev, beni sevmeye çalış. Sevilmeye ihtiyacım var, çok sevilmeye.
Bana acımalısın aynı zamanda. Ben hakikaten acınacak bir kadınım, bilsen.
Anlat artık nedir, ne oluyor?
Bir an her şeyi söyleyeyim diyorum, sonra vazgeçiyorum Bob. Bana yemin eder misin?
Niçin?
Beni çok sevmeni isteyemem. Buna belki hakkım yok. Ama... Bana sonuna kadar acıyabilirsin, beni koruyabilirsin, bana söz ver.
Neye karşı, kime karşı?
Bana işkence eden birisi olsa, beni keyif için bedbaht eden, beni her an korkudan geberten gaddar birisi, namussuzun biri, onu öldürür müsün Bob?
Bob hızla döndü. Rose divanda oturuyordu.
Sol diziyle sağ memesi dışarıda, öylece dalgın. Uçsuz bucaksız bir keder içinde. Yüzüne bakarak ümitsiz ümitsiz gülümsedi.
Sualime şaştın mı?
Kocandan mı bahsediyorsun? Kimden bahsettiğimi sana sonra söylerim, sırası gelince.
Şimdi söyle.
Şimdi olmaz. Sana kocan mı işkence ediyor?
Sonra hepsini öğreneceksin. Birdenbire ne kadar rahatladım.
adeta mesut oldum. Bir gamsız kolej talebesi gibi bahtiyarım. Teşekkür ederim Bob, sana minnettarım.
Saçmalıyorsun. Minnet nasıl söz?
Hayır hayır, insan sana emniyetle teslim olur. Sen arkadaşlarına her zaman emniyet verdin. Sen hangi şart içinde olursan ol, kimseye ihanet etmezsin. Sende eski şövalyelerin hudutsuz fedakarlığı var. Bunu herkes kolayca sezer. Sonra haberin var mı? Çok iyi sevişiyorsun. Seni hiçbir kadın unutamaz.
Beni şımartıyorsun sevgilim, saatine.
Saatime evet, yanıma otur, şuraya.
Aklıma ne geldi tahmin edemezsin. 2 sene hapiste yattığını düşündüm de, hadi anlat Bob. Hapishanede kadınsızlık feci bir şey değil mi? Senin kadar kuvvetli bir erkek kim bilir ne kadar ıstırap çekmiştir.
Bob'un çehresinden acı hatıraların ağır manası geçti. Gözleri ıstırapla kısıldı. Bardağı masaya bıraktı. Genç kadını kollarına aldı, ihtirasla öptü.
Anlatsana Bob, feci değil mi?
Çok. İnsan zaman zaman deliye döner, ötesi yok.
Tahmin ederim.
Kollarını erkeğin boynuna doladı. Kendisine doğru çekerek divana yattı. Gözlerinin içine dikkatle bakıp, beni biraz sev diye yalvardı, beni koru. Bedbaht bir kadını korumanın tek bir yolu var Bob, onu sevmek. Senden bunu sadaka gibi istiyorum.
Gene saçmalamaya başladın.
Hayır, saçma değil, hakikat. Birisini öldürmekten bahsediyordun. Kim bu?
Sonra, eğer ben kendim hakkından gelemezsem, birden doğruldu, gözlerine dehşet doldu.
Neler söylüyorum? Beni affet, bu sözü de unut. Unut rica ederim. Haydi yemin et.
Bu sözü hiç kimseye söylemeyeceğine yemin et.
Ama hiç kimseye. Kendi kendine bile.
Meraklanma, söylemem.
Sen çok mert bir erkeksin Bob.
Hadi içelim de gidelim.
Geç kaldım ruhum, çok geç kaldım.
Ne müthiş şeylere, ne kalın zincirlerle sımsıkı bağlı olduğumu tasavvur edebilsen.
3. Dönüşte hemen hemen hiçbir şey konuşmadılar. Yalnız eve yaklaşırken Rose birdenbire hatırlamış gibi sordu.
Sana rastladığım meyhanede bir arkadaşını arıyordum, buldun mu?
Mr. Mark Hammer'i mi?
Hayır, seyahatteymiş. Neden sordun?
Bilmem. Öyle aklıma geldi. Evin köşesinde arabayı durdurdu. Çantasından bir şey çıkarıp Bob'un avcuna apansız sıkıştırdı. Delikanlı banknotların temasını hissedince irkildi.
Ne yapıyorsun diye geri çekildi.
Rica ederim Rose.
Asıl ben sana rica ederim. Almazsan vallahi gücenirim.
Alacaksın. Artık aramızda böyle şeylerin ne değeri var Bob?
Borcun olsun. İlk fırsatta ödersin.
Almazsan beni bedbaht eden faciadan sana bahsedemem. Bu surette bana yardım etmek istemediğin anlaşılır.
Param var. İlk gece verdiğin $100 bırak şimdi. $100 değeri mi olur?
Dur, aklıma bir şey geldi.
Biraz susup düşündü. Tereddütle sordu.
İşin var mı bu gece?
Yani 5-10 dakika bekleyebilir misin?
Ne olacak?
Eğer kocam yattıysa sana bazı mektuplar vereceğim. Bunları okursan meseleyi anlatmam daha kolaylaşır.
Peki beklerim. Hiçbir işim yok.
Evin arkasına dolaş, 2. katta yan yana balkonlu 2 oda göreceksin. Birisi kocamın çalışma odası, öteki benim yatak odam. Biz senelerden beri ayrı odalarda yatıyoruz.
Sinirli sinirli güldü. Ayrı odalarda, anladın mı?
Bunu ileride belki beni kıskanmaya başlarsın diye söylüyorum. Eğer kocamın odasında ışık yanıyorsa, sağdaki odada yani.
Biraz bekler gidersin.
Işık sönerse yatmaya çıktı demektir. O zaman benim odamın ışıkları yanar. Biraz bekle. Bahsettiğim mektupları sana atarım. Olur mu?
Olur.
Yarın akşam gene parkın kapısında.
Peki.
Sakın benden usanma, değil mi? Boynuna sarılıp sevgilisini ihtirasla öptü. Beni biraz sev.
Bob arabadan indi. Yüreği gururla doluydu.
Rose kolay elde edilir kadınlardan değildi.
Hem güzel, hem akıllı, üstelik çok da zengin. Böyle bir kadın tarafından sevilmek her erkeği kibirlendirir.
Keyifli bir ıslık öttürdü.
Rose usta bir manevrayla otomobilini evin önüne çekmişti.
Bob arka sokağa dolaştı. 2. katın balkonlu odalarından birinde ışık yanıyordu.
Herif çalışıyor diye düşündü. Gecenin bu saatinde böyle herifler niye çalışırlar bilmem ki. Karılarıyla meşgul olacakları yerde.
Bu son fikri hemen yadırgadı.
Eğer Mr. Velmon'ları para kazanmak hırsızı abdetmese, bir çare boblar, Rose gibi kadınları rüyalarında görebilirler mi? Şimdi kocasını yorulduğundan bahsederek yatmaya gönderir. Herif bunun nereden geldiğini merak etmez mi? Mahrumiyetten kurtulmuş bir kadının yüzündeki rahatlığı nasıl sezmez bu hayvan? Sonra Rose'un kendisine vereceği mektupların neye dair olabileceklerini düşünerek daldı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmeden bir garip gürültüyle adeta sıçrayarak kendine geldi. Bir anda dikkat kesilmiş, nefesini tutarak nemli geceye kulak vermişti. Hayır, silah sesi olamaz. Caddeden geçen bir otomobilin egzoz borusu. Böyle düşündüğü halde koşar gibi dar sokaktan çıktı. Aydınlık caddeye sapınca Rose'un telaşla evden fırladığını, otomobiline atlayıp süratle uzaklaştığını gördü. Bir an ne yapacağını hatırlamaya çalıştı. Kafası işlemiyordu. Ama bir çare kadının belki senelerden beri dehşet içinde düşündüğü facianın nihayet gelip çattığına emindi. Bu emin oluşla tereddütü dağıldı. Hayatında her zaman ve kolayca yaptığı gibi kati kararını verdi. Apartman kapısına doğru geniş ve sağlam adımlarla yürüdü. 4. Kapıcı kulübesinden dışarıya ışık vuruyordu. Lakin ortada kimseler yoktu. Merdivenin yarısında küçük kalibreli bir silahtı diye düşündü. Şu mini mini oyuncaklardan, sedefli kadın silahlarından biri. Silah mini mini olduğundan binanın sessizliği dikkatini çekti. Eski bir gangster alışkanlığıyla zerre kadar gürültü çıkarmadan yürüdü. Kederle gülümsedi. İkinci kat koridorunda ışık fersizdi. Vermonların apartmanını tahmine çalıştı. Sonra kapılardaki kartları okumaya akletti. G. Vermon, nakliyat işleri yazısını görünce kanadı yavaşça itti. Kapı açıktı. Buna hiç şaşmadı. Koridora vuran müstatil bir ışık gideceği yeri gösteriyordu. Işıkta durdu. Evvela yerde yatan dazlak kafalı cesedi gördü. Yerde yatanın çoktan ölmüş olduğuna hemen kanaat getirmişti. İçeri girdi. Adeti olduğu üzere sırtını duvara dayayıp bir sigara yaktı. Burası gayet pahalı döşenmiş bir çalışma odasıydı. Köşede üzeri camlı muazzam bir masa vardı. Yan tarafa yeşil maroken döşeli bir küçük sedir konulmuştu. Duvarda mufassal bir Birleşik Amerika haritası asılı, çelik dosya dolabı, kasa yani her şey tamam. Cesede yaklaştı. Evet, nefes almıyor. Çoktan cavlağa çekmiş Mr. Vermon. Sigarasını ağzına yerleştirdi. Görür görmez herifin öldüğüne nasıl kanaat getirdiyse bunun Mr. Vermon olduğuna da öylece emindi. Daha beteri herifin öldürüldüğünden de zerre kadar şüphe etmiyordu. Ah bu kadınlar diye kederle gülümsedi. En akıllıları bile bazen ne kadar budala oluyor. Odaya Rose'un yüreğini ürperten kokusu sinmişti. Adam yüzü koyun yatıyor, kollarını iki yana açmış, bir dizi garip bir surette bükülü. Çenesi yumruk yiyip tahtaları öpen bir boksör gibi kalkmaya çalışırken bacağını böyle büker. Ölünün yanına yaklaştı. Başını çevirdi. Ceset henüz soğumamış bile. Suratı amma da çirkin. Böyle herifler paraları sayesinde genç bir kızla evlenmekten, sonra da bu genç kızı gaddarca bedbaht etmekten çekinmezler. Bob küfretti. Cesedin sol tarafından ince bir kan çizgisi kurşunlu renkli halının üstüne uzanıyordu. Koyu kırmızı parlak bir çizgi. Tabancaya gözü ilişti. 3 adım ileriye düşmüş. Silah sesini duyduğu zaman tahmin ettiği oyuncak. Sarı, sedefli, namlusu nikelli. Mini mini. Budalalık vallahi. Buna budalalık bile denmez. Çocukluk. Polis 10 dakika sonra zavallı kızı enseleyecek. 10 dakika ne demek? 1 dakika sonra. Eminim ki silahın her tarafı Rose'un parmak izleriyle doludur. Ayağa kalktı. Sigarasını masadaki kül tabağına attı. Ellerini beline dayayarak ümitsiz etrafa baktı. Kızı 1 saat sonra tutacaklar. Polis sorgusuna dayanamayacağı muhakkak. Hele boş bulunup temelli inkar ederse elektrikli iskemleyi mutlaka boylar. Sipsivri inkar demek, müdafaa imkanlarını peşinen kaybetmek demek. İnsan ben öldürmedim deyince şöyle öldürdüm diye hafifletici noktaları ileri süremez. Hapı yutar. Rose'u poliste, mahkemede, hapishanede ve nihayet elektrikli iskemleyle idam edilirken gözünün önüne getirdi. Sadece ağır ceza ile hapse atılsa bile gene de facia. Hem de Rose gibi bir kadının asla dayanamayacağı bir facia. Tekrar kederle gülümsedi. Avuçlarını birbirine sürterek mühim bir işe girişmeye hazırlandı. Evvela açık kapıdan balkona çıktı, yangın merdivenini gözden geçirdi. Balkon korkuluğundan aşıp parmak izlerini korkuluğun tahtalarına iyice yapıştırdı. Orada yangın merdivenine geçti. Son basamağını tutup aşağıya sallandı. Kendisini tekrar yukarı çektiği zaman içeriye buradan girdiğini gösteren parmak izlerini yerlerine yerleştirmiş oldu. Sonra yazı masasına yaklaştı. Camın ötesini berisini tuttu. Kasanın sapını, kilidini yokladı. Elektrik düğmesini iki kere çevirdi. Tabancayı yerden aldı, mendiliyle güzelce silip Rose'un parmak izlerini ortadan kaldırdı. Bunların yerine kendininkileri koydu. Silahı tekrar bir kenara attı. Çıkacağı zaman bir başka düşünceyle bir an durakladı. Cesedi buradan alıp başka bir yere taşımanın mümkün olup olmadığını bir müddet düşündü. Gülümseyerek bu fikirden vazgeçti. Elektriği söndürdü, koridordan sert adımlarla yürüdü. Artık gürültü etmek veya etmemek bahis mevzu olmazdı. Asansörün kapısı açık kalmıştı. Hiçbir şey düşünmeden içeri girdi, düğmeye bastı, zemin katına yaklaşırken caddenin her zamanki gürültüsü içinde süratle geçen otomobillerden birinin egzoz borusundan çıkan patlamayı duydu. Tam 7.65'lik bir kurşun sesi diye gülümsedi. Halbuki yukarıda oyuncağın gürültüsü yoktur. Adam öldürdüğü halde. Tuhaf vallahi. Asansörden çıkınca kapıcı ile karşılaştı. Herif merdivenlerden yukarıya bakıyordu, göz göze geldiler. Bob yüzünü saklamaya lüzum görmeden yürüdü. Kapıcı bir şey söyleyecek gibi yolunu kesince yumruğunu çenesine yapıştırdı. Yere devrilen herifin üzerinden atlayarak kapıya yetişti. Kaldırımda bir tek yolcu vardı. Yavaşladı, sakin adımlarla karşıya geçti, ilk sokağa saptı. Evvela Mike Hammer'in gelip gelmediğini sormak aklına geldi. Fakat bundan hemen vazgeçti. Kızı bulup vaziyeti anlatmalı ki icabında ona göre ifade versin diye düşündü. Lakin bunun imkansızlığı da meydandaydı. Sabahtan beri taş taşımış gibi sırtı sızlamaya başlamıştı. En iyisi gidip yatmak diye düşündü. Otele gidip yatmalıyım. Hür olarak geçireceğim son gece. Elleri pantolonun cebinde, hep o telaşsız adımlarla otele kadar yürüdü. Kapıcıya gülümseyerek, beni birkaç kişi arayacak dedi. Odamı lütfen gösterirsiniz. Olur Mr. Carter. Yukarı çıktı, karyolaya elbisesiyle uzandı. Uyku umduğundan çok daha çabuk bastırdı. Daldı, gitti.